Ayrım 2.
Bu, gerçeği söylemenin 5 basamağıdır. Bu, özgürlüğe giden yolun 5 basamağıdır. Gerçek, seni özgürleştirecektir. Bu kitap, gerçek hakkındadır. Benim gerçeğim değil, Tanrı'nın gerçeği. Tanrı ile aramdaki diyalog, bir ay önce tamamlandı. Bu da herhalde ilki gibi olacak. Yani ben soracağım, Tanrı yanıtlayacak. Şimdi durup Tanrı'ya soracağım. Tanrı, söylediğim gibi mi olacak? Evet. Biliyordum. Bir farkla, bu kitapta bazı konuları sen sormasan da açıklayacağım. Bildiğin gibi, ilk kitapta böyle yapmadım. Evet, neden şimdi yapıyorsun? Çünkü bu kitap benim arzumla yazılıyor. İlk kitap senin, kendinin başlattığı bir projeydi. İlk kitapta senin belirlediğin konular vardı. Bu kitapta ise benim iradem var. Senin planın değil. Evet, doğru. Bu, Neil olmak için iyi bir yer. Senin ve diğerlerinin bu yere sıklıkla gideceğini ümit ediyorum. Ama senin iradenin benim iradem olduğunu sanıyordum. Eğer senin iraden benimkiyle aynıysa, senin iradeni gerçekleştirmemem nasıl mümkün olabilir? Bu karmaşık bir soru ve başlamak için hiç de kötü bir yer değil. Hepimizin bu diyaloğu başlatması için hiç de kötü değil. Biraz geriye gidelim. Asla benim irademin senin iraden olduğunu söylemedim. Evet, söyledin. Birinci kitapta net olarak söyledin. Senin iraden benim irademdir dedin. Evet, ama aynı şey değil. Değil mi? Benimle dalga mı geçiyorsun? Senin iraden benim irademdir demekle benim iradem senin iradendir demek aynı anlama gelmiyor. Eğer her an benim irademi gerçekleştirmiş olsaydın, aydınlanmaya ulaşmak için hiçbir şey yapman gerekmeyecekti. Süreç bitecekti ve sen orada olacaktın. Bir gün bile benim iradem dışında bir şey yapmamak sana aydınlanmayı getirecekti. Eğer yaşadığın yıllar boyunca benim iradem doğrultusunda davransaydın, şu anda bu kitapla uğraşmak zorunda kalmayacaktın. Benim irademe göre yaşamadığın ortada. Hatta çoğunlukla benim irademin ne olduğunu bile bilmiyorsun. Bilmiyor muyum? Hayır, bilmiyorsun. O zaman senin iradenin ne olduğunu niye bana söylemiyorsun? Söylüyorum ama dinlemiyorsun. Dinlediğinde ise işitmiyorsun. İşittiğinde, işittiğinin doğru olduğuna inanmıyorsun. İşittiğinin doğru olduğuna inandığında ise uygulamıyorsun. Benim irademin senin iraden olduğunu söylemek uygulamada gerçekleşmiyor. Senin iradenin benim iradem olduğu ise doğru. Öncelikle çünkü biliyorum, ikinci olarak çünkü kabul ediyorum, üçüncü olarak çünkü değer veriyorum, dördüncü olarak çünkü seviyorum, beşinci olarak çünkü benimsiyorum ve benim iradem diyorum. Bu da istediğini yapmakta özgür iraden olduğu anlamına geliyor. Koşulsuz sevgiyle senin iradeni benim iradem olarak kabul ediyorum. Sen de koşulsuz sevgiyle aynısını yaptığında benim iradem senin olacaktır. Önce bunu bilmen gerekir. İkincisi, kabul etmen gerekir. Üçüncüsü, değer vermen gerekir. Dördüncüsü, sevmen gerekir. Sonunda, benimseyerek kendi iraden olarak uygulaman gerekir. Türünüzün tarihinde yalnızca birkaçınız bunu sürekli uygulamayı başardı. Bir avuç kadarınız da çoğunlukla uyguladı. Birçoğunuz ellerinden geldiğince yaptı. Bazılarınız zaman zaman uyguladı. Herkes nadir de olsa arada bir iradem doğrultusunda davrandı. Bazılarınız ise yanına bile yaklaşmadı. Ben hangi kategoriye dahilim? Önemli mi? Şu andan itibaren hangi kategoride olmak istiyorsun? Esas soru bu değil mi? Evet. Yanıtın? İlk kategoride olmak isterim. Senin iradeni bilmek ve her an uygulamak istiyorum. Bu övgüye değer, takdire layık ve büyük olasılıkla imkansız. Niçin? Çünkü benim irademi benimseyene dek daha çok büyümen gerekiyor. Ama sana şunu söyleyeyim. Bunu seçersen şu anda da başarabilirsin. Şu anda tanrısallığına ulaşabilirsin. Gelişmen ve büyümen için uzun zamana ihtiyaç duymak zorunda değilsin. Öyleyse neden bu kadar uzun zaman aldı? Evet, neden? Neyi bekliyordun? Benim seni engellediğime inanmıyorsun değil mi? Hayır, kendimi kendimin engellediğini biliyorum. İyi, bilmedeki netlik ustalaşmaya doğru ilk adımdır. Ustalaşmak istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim? Bu kitabı okumaya devam et. Seni götürdüğüm yer de orası. 2. Bu kitabın nereye doğru gittiğine emin değilim. Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Zamana bırak. Ne kadar zamana ihtiyacımız var? Zaten ilk bölümden buraya gelmek 5 ayımı aldı. Bu kitabı okuyan kişilerin tüm yazılanların tek bir kesintisiz diyalogla oluştuğunu düşüneceğini biliyorum. Kitabın 32. ile 33. paragrafları arasında 20 haftanın geçtiğini bilemezler ki. Bazen ilhamın yarım yıla varan aralıklarla geldiğini anlayamazlar. Ne kadar zamana ihtiyacımız olması gerekiyor? Bunu kastetmemiştim. Kendini ilk konumuz olan bir başlangıç noktası olabilecek zamana bırakmanı söylemiştim. Aa, peki. Ama konuya girmişken neden basit bir paragrafı tanımlamak bazen aylar sürüyor? Neden bu kadar uzun ara veriyorsun? Sevgili oğlum, ben ara vermiyorum. Benim seninle olmadığım hiçbir an yok. Sadece sen farkında değilsin. Neden? Neden sen hep buradaysan senin farkında değilim? Çünkü hayatında başka şeyler önem kazanıyor. Kabul et ki çok yoğun bir 5 ay geçirdin. Evet öyle. Birçok şeyle meşgul olmak zorundaydım. Ve bu şeylere benden daha çok önem verdin. Bu doğru değil. Seni davranışlarını gözden geçirmeye davet ediyorum. Fiziksel yaşamınla çok meşguldün. Ruhuna ise aynı özeni göstermedin. Zor bir dönemdi. Evet, yaşam sürecine ruhunu da dahil etseydin, o kadar zor bir dönem geçirmeyecektin. Benim yardımımla her şey daha kolay geçecekti. Bağlantını koparmamanı önerebilir miyim? Çalışıyorum ama senin deyiminle kendi dramımın içinde kayboluyorum bazen. Ve sana zaman ayıramıyorum. Meditasyon yapmıyorum, dua etmiyorum ve kalemi kağıdı elime almıyorum. Biliyorum, hayatın ironisi de bu. Bağlantıya en ihtiyaç duyduğunuz anlarda benden uzaklaşıyorsunuz. Bunu nasıl engelleyebilirim? Öyle davranmayı bırak. Ama nasıl? Öyle davranmaktan vazgeçerek öyle davranmayı bırak. Bu o kadar kolay değil. Bu o kadar kolay. Keşke öyle olsaydı. Gerçekten öylesine kolay çünkü senin arzun benim isteğimdir. Unutma değerli insan, sizin arzularınız benim arzularımdır. Sizin iradeniz benim irademdir. Pekala, tamam, bu kitabın Mart'a kadar bitmesini istiyorum. Şimdi Ekim'deyiz. Artık 5 aylık aralarla materyalin gelmesini istemiyorum. Öyle olsun. İyi. Tabii öyle olduğu takdirde. Oh, bu oyunları oynamak zorunda mıyız? Hayır, ama şu ana kadar yaşamını böyle sürdürmeyi seçtin. Sürekli fikrini değiştirdin. Unutma, hayat hiç durmayan yaratıcı süreçtir. Her an realiteni yaratıyorsun. Bugün verdiğin karar genellikle yarınki seçimle aynı olmuyor. İşte tüm ustaların sırrı. Aynı şeyi seçmeyi sürdür. Tekrar ve tekrar, bir kez yeterli değil mi? İraden, realitende ifade bulana kadar tekrar ve tekrar aynı şeyi seçmeyi sürdür. Bazılarının yaşamında gerçekleşmesi yıllar, bazılarının aylar ya da haftalar alır. Ustalaşmaya doğru giden kişide günler, saatler hatta dakikalar yeterlidir. Ustalar için ise yaratıcılık hemen şimdi de ifade bulur. Ustalığa ne kadar yakın olduğunu irade ile deneyim arasında geçen zamanla bilebilirsin. Bugün verdiğin karar genellikle yarınki seçiminle aynı olmuyor dedin. Bunda ne var ki? Hiç fikrimizi değiştirmememiz gerektiğini mi söylüyorsun? Fikrini istediğin kadar değiştir. Ama unutma ki her düşünce değişiminde tüm evrenin yönü de değişiyor. Bir şey hakkında karar verdiğinde evreni harekete geçirirsin. Hayal edebildiğinin ve anlama yeteneğinin çok ötesinde olan süptil ve kompleks güçler sürece katılır. Süreci etki eden bu karmaşık güç dinamiğini daha yeni yeni anlamaya başlıyorsun. Bu güçler ve bu süreç, hayat dediğiniz tüm varoluşu oluşturan olağanüstü interaktif enerji ağının bir parçasıdır. Yani benim, her şeyin özünde olan ben. Ben düşüncemi değiştirdiğimde senin işini mi zorlaştırıyorum? Benim için hiçbir şey zor değildir ama kendi işini çok zorlaştırıyorsun. Bu nedenle bir şey hakkında tek bir amaca yönelik olarak düşüncelerini yoğunlaştır ve amacın realitende gerçekleşene dek odaklan, özde kal. Tek düşünce odaklı olmak bu anlama geliyor. Bir şeyi seçtiğinde tüm yüreğinle, tüm benliğinle seç. Yüreğinde şüpheye yer bırakma. Düşüncene doğru yönel, harekete geç, kararlı ol. Hayır yanıtını kabul etme. Aynen. Peki ya hayır doğru yanıtsa? Ya istediğimiz şey bizim yararımıza, bizim için en iyi olan değilse? O zaman istediğimiz şeyi bize vermezsin, doğru mu? Yanlış. Size istediğiniz şeyi veririm. Sizin için iyi de olsa, kötü de olsa. Son dönemlerde hayatına iyice bir göz attın mı? Fakat bana daima her istediğimiz şeye sahip olamayacağımız öğretildi. Tanrı'nın bir şey en iyiliğimiz için değilse, o istediğimizi bize vermeyeceği söylendi. İnsanlar bunu istediğiniz şey, istediğiniz yolla olmayınca hayal kırıklığına uğramamanız için böyle söyler. Öncelikle ilişkimiz hakkında seni yeniden netliğe davet ediyorum. İstediğin her şeyi sana vermiyorum. Birinci kitapta detaylı olarak bu konuyu açıkladım. İkinci olarak istediğin şeyi ben yargılamam. Bir şeyi iyi ya da kötü diye nitelemem. Sen de nitelemesen iyi olur. Siz yaratıcı bir varlıksınız. Tanrı'nın imajında ve benzerliğinde yaratıldınız. Seçtiğin her şeye sahip olabilirsin. Ama istediğin her şeye sahip olamazsın. Hatta bir şeye umutsuzca sahip olabilmek için çırpındıkça istediğin şeye asla ulaşamazsın. Biliyorum, bunu da birinci kitapta açıkladın. Bir şeyi çok istemek onu bizden uzaklaştırır. Evet, neden olduğunu hatırlıyor musun? Çünkü düşünceler yaratıcıdır. Bir şeyi isteme düşüncesi evrene sunulan mesajdır. Bu mesaja göre evren isteğimi realitemde oluşturur. Evet, aynen, öğrendin, anladın, çok iyi. Bir şey istiyorum dediğinde evren peki der ve sana istemek deneyimini verir. O şeyi ister durursun. Ben sözcüğünün ardından söylediğin her söz yaratıcı emirdir. Şişedeki cin itaat etmek için vardır ki o benim. Evrene hangi mesajı verirsen sana onu veririm. Mesajını verirken düşündüğün, hissettiğin ve söylediğin bir olsun. Bu kadar basit. Bana tekrar açıkla lütfen. Seçtiğim realiteyi yaratmam neden o kadar uzun zaman alıyor? Birçok nedeni var. Çünkü seçtiğin şeye sahip olabileceğine inanmıyorsun. Çünkü neyi seçeceğini bilmiyorsun. Çünkü senin için en iyi olanın ne olduğu konusunda fikir değiştiriyorsun. Çünkü tüm seçimlerinin iyi olduğu konusunda önceden garanti istiyorsun. Çünkü sürekli düşüncelerini değiştiriyorsun. Doğru anlayabildim mi? Benim için en iyisinin ne olduğunu bilmeye çalışmamalıyım mı diyorsun? En iyi görece bir kavramdır. Yüzlerce çeşidi vardır. Bu da seçimleri zorlaştırır. Herhangi bir kararı verirken tek bir değerlendirme olmalı. Bu benim kim olduğumun ifadesi mi? Bu kim olmayı seçtiğimin bir deklarasyonu mu? Tüm hayat böyle bir deklarasyon olmalı. Zaten de öyle. Bu deklarasyonu ya şansa bırakırsın ya da seçimle oluşturursun. Seçimler doğrultusunda yaşanan hayat, bilinçli aksiyonla oluşan hayattır. Şansa bırakılan hayat, bilinçsiz reaksiyon dizisinin oluşturduğu bir hayattır. Reaksiyon, daha önce yaptığın bir aksiyonun tekrarıdır. Reaksiyonda yaptığın şey, gelen verileri değerlendirmek için bellek bankanda aynı ya da benzer bir deneyim aramak ve daha önce verdiğin tepkinin aynısını yine vermektir. Bu, tümüyle zihnin çalışma biçimidir, ruhunun değil. Ruhun da kendi belleğinde olan verilere göre değerlendirme yapmanı ister. Şimdi ve burada, kendi gerçek deneyimini nasıl yaratabileceğini sana göstermek ister. Bu sıklıkla işittiğiniz ruhsal arayış deneyimidir. Ama ruhsal arayışınızı yapabilmek için sözcüğün tam anlamıyla aklınızı kaybetmeniz, akıl, ego sürecinizi devreden çıkarmanız gerekir. Zamanınızı sizin için en iyi olanı tespit etmeye çalışmak için harcadıkça sadece bunu yaparsınız, zamanınızı harcarsınız. Zamanınızı ziyan ederek harcamak yerine zamanı kazanmaya odaklanın. Aklınızı, egonuzu devreden çıkarmak harika bir zaman kazanma yoludur. Böylelikle daha seri kararlar verilir, seçimler daha çabuk hayata geçirilir. Çünkü ruhunuz yalnızca ana ait deneyimlerle seçimlerinizi realitenizde yaratır. Geçmiş ilişki ve olaylara yönelik eleştirilerle, analizlerle, kıyaslamalarla değil. Şunu daima hatırla, ruh yaratır, zihin reaksiyon gösterir, tepki verir. Ruh, kendi bilgeliğiyle şu anda yaşadığınız deneyiminizin siz bilinçli farkındalığa sahip olmasanız da her anın size Tanrı'dan gönderilmiş bir armağan olduğunu bilir. Her an Tanrı'nın harika bir armağanıdır. Şimdiki an sözcüğünün İngilizce karşılığı olan present kelimesini Tanrı present olarak bölerek önceden gönderilmiş anlamına gelen kelime oyunu yapıyor. İncil'deki siz sormadan önce yanıt gelecektir cümlesine de Tanrı şimdiki an size Tanrı'dan önceden gönderilen yanıt ve armağandır olarak açıklıyor. Çevirenin notu. Ruh ezgisel olarak şu andaki yanlış bir düşünceyi iyileştirmek için gereken en uygun koşul ve durumu arar ve gerçekten kim olduğunuzu bilmeniz için en uygun deneyimi size getirir. Ruhun arzusu sizi Tanrı'ya geri götürmektir. Bana eve dönmenizi sağlamaktır. Ruhun amacı kendisini deneyimleyerek bilmektir. Bu da beni bilmek demektir. Ruh, senin ve benim bir olduğumuzu bilir. Zihin bu gerçeği reddetse de, beden bu yatsımayı gösterse de. Bu nedenle büyük kararlar anında zihnini bırak. Zihinsel yanıt bulma çabasıyla zaman harcamak yerine ruhsal arayışına odaklan. Zihnin asla anlayamayacağını ruh bilir. Zamanını senin için en iyinin ne olduğunu bulma çabasıyla harcarsan seçimlerin dikkatli olur. Karar vermek çok zaman alır ve yolculuğun beklentiler okyanusunda çırpınarak sürer ve beklentilerin içinde boğulabilirsin. Vay, ne yanıt! Ama ruhumu nasıl dinleyebilirim? İşittiğimin ne olduğunu nasıl bilebilirim? Ruh sizinle duygular aracılığıyla konuşur. Duygularını dinle. Duygularının peşinden git. Duygularına saygı göster. Öyleyse neden duygularıma saygı gösterdiğimde hep başımı derde sokuyorum? Çünkü gelişmeye sıkıntı, hiç kımıldamamaya güvenli etiketini yapıştıran sensin. Sana şunu söyleyeyim. Duyguların asla seni sıkıntıya sokmaz. Çünkü duyguların senin gerçeğindir. Asla duygularının peşinden gitmediğin, her duygunun zihin makinesinden filtre edildiği bir hayat yaşamak istiyorsan yaşa. Kararlarını zihninin durum analizi verilerine göre ver. Ama böyle bir mekanik yaşamda haz arama. Kendinin gerçekten kim olduğunun kutlamalarını, şenliğini arama. Unutma, gerçek kutlama akılsızdır. Ruhunu dinlersen senin için en iyinin ne olduğunu da bilirsin. Çünkü senin için en iyi olan, senin için gerçek olandır. Sadece kendi gerçeğin doğrultusunda hareket ettiğinde yolunu hızlandırırsın. Deneyimlerini geçmişteki doğruların reaksiyonu ile değil, şimdiki doğrulara göre yarattığında yeni seni de yaratmış olursun. Neden seçtiğin realiteyi yaratman çok zaman alıyor? Çünkü kendi gerçeğini yaşamıyorsun. Gerçeği bil. Gerçek seni özgürleştirecektir. Kendi gerçeğini bildiğin anda düşünceni değiştirip durma. Bu zihninin en iyiyi bilme çabasıdır. Aklını kaybet, kendini bul. Kendini bulmak ne düşündüğüne değil ne hissettiğine dönmektir. Düşünceler sadece düşüncelerdir. Zihinsel yapılardır. Aklının yapay yarattıklarıdır. Oysa duyguların, işte onlar gerçektir. Duygular ruhun dilidir. Ruhun ise senin gerçeğin. Şimdi daha iyi anlayabiliyor musun? Bu duygularımız ne kadar olumsuz ya da yıkıcı olursa olsun ifade etmemiz gerektiği anlamına mı geliyor? Duygular ne olumsuzdur ne de yıkıcıdır. Sadece gerçektir. Bu duyguları nasıl ifade ettiğin ise önemli. Kendi gerçeğini sevgiyle ifade ettiğinde nadiren olumsuz ve zarar verici sonuçlar ortaya çıkar. Böyle olduğunda ise karşınızdaki kişi sizin gerçeğinizi olumsuz ve zarar verici olarak deneyimlemeyi seçmiştir. Böyle bir durumda sonuçtan kaçınmak için yapabileceğiniz pek fazla bir şey yoktur. Duygularınızı ifade etmekten kaçınmak kesinlikle doğru değildir. Ama insanlar bunu hep yapıyor. Olası tepkilerden öylesine korkuyorlar ki kendi gerçeklerini tümüyle gizliyorlar. Unutma, mesajın nasıl karşılandığından çok nasıl verildiği önemlidir. Başkasının sizin gerçeğinizi nasıl kabul ettiğinin sorumluluğu size ait değildir. Nasıl en etkin biçimde ifade edildiği ise sizin sorumluluğunuzdur. En etkin derken en net olmayı kastetmiyorum. Ne kadar sevecen, ne kadar şefkatli, ne kadar duyarlı, ne kadar cesur ve ne kadar tam ifade edildiğini kastediyorum. Bu da yarım gerçeklere, saldırgan gerçeklere, acımasız gerçeklere, hatta duygusuz gerçeklere yer yok demektir. Evet, senin olumsuz dediğin duygularını ifade et ama yıkıcı olarak değil. Olumsuz duyguları ifade etmemek onları yok etmez. Sadece içinizde hapseder. Hapsedilen duygular ise bedeni hasta eder ve ruhu yaralar. Ama karşınızdaki kişi kendisi hakkında düşündüğünüz her olumsuz şeyi işitirse, bu düşünceler ne kadar sevecen ifade edilirse edilsin, ilişkiler bozulabilir. Olumsuz duyguları ifade et, içinden çıkar at dedim. Nasıl ve kime söyleneceği hakkında konuşmadım. Tüm olumsuzlukların hissedilen kişiyle paylaşılması gerekmez. Ancak bu duygular ifade edilmediği takdirde onurunuzdan ödün vermeyi ya da diğer kişinin gerçek olmayan bir şeye inanmasına yol açıyorsa ifade edilmelidir. Olumsuzluk asla en yüksek gerçeğin kanıtı değildir. O anda sizin gerçeğiniz gibi görünse de, sizin iyileşmemiş benliğinizin bir ifadesi olabilir. Aslında daima da böyledir. Bu yüzden olumsuzlukları dışarı çıkarmak çok önemlidir. Onları özgür bıraktığınızda, önünüze koyduğunuzda ancak o zaman onlara gerçekten inanıp inanmadığınızı netçe görebilirsiniz. Hepiniz her şeyi, çirkin şeyleri de söylediniz. Ama söyledikten sonra artık size doğru gelmediğini de keşfettiniz. Hepiniz duygularınızı ifade ettiniz. Korkudan kızgınlığa, utançtan öfkeye kadar her çeşit duyguyu ifade ettiniz. Ama ifade ettikten sonra artık gerçekten öyle hissetmediğinizi de keşfettiniz. Bu şekilde duygular hilekar olabilir. Duygular ruhun dilidir. Ama gerçek duygularınızı dinlediğinize emin olmalısınız. Zihninizde oluşan sahte duyguları değil.